Ayrım 21.
Kayseri'de kurulmanıza rağmen esas gelişmeniz İstanbul'da olmuş. İstanbul'a taşınmanızın sebebi neydi? 1958 senesinde akademide okumaya geldim. Kayseriler çocuklarını okutmaz derler. Ben hem çalıştım hem okudum. İlkokul 3. sınıftan itibaren gündelik mesai alarak çalıştım. Okuldan çıkıyordum, gelip çalışıyordum. Peki, Hatemoğlu'nun İstanbul'a gelişi nasıl oldu? Hatemoğlu'nun İstanbul'a gelişi 1963. Ben talebe olarak geldim. İşim menbaının İstanbul olduğu kesin. Babam atılımı seven biriydi. Fikir bizden çıksa da kendisinin de İstanbul'a taşınma niyeti vardı. Bu meslek İstanbul'da daha geçerli diyordu. O zaman Kayseri'de iki tane perakende mağazası var. Kayseri'de de burada ürettiğinizi gönderiyor, orada satıyordunuz. Orada da bir potansiyel vardı. Halen de öyledir. Ben inanıyorum ki civar köylerden, kasabalardan hala Kayseri'ye gelip alışveriş edenler var. Taşınmadan önce bir hazırlığınız oldu mu? Ortaklığımız vardı. Ortaklar çok. Dükkan iki tane ama ortak çok. Emek ve para fazlalaştı. Hatta biz o dönemde haddehane ve demir üzerine araştırma yaptık. Demircilik yapalım dedik. Özellikle de şöyle bir bakış açımız vardı. Daha sağlam bir mal diye düşündük. Paslansa bile kilosu artıyordu. Çok ciddi olarak çalıştık. Bu fikrin ortaya çıkmasını anlatayım. Ben Kayseri'de okurken ayrıca muhasebe bürosunda çalıştım. Orada bir demir haddehanesinin hesabını da tutuyorduk. Haddehanenin hesabını öğrendim. Mantıklı da geliyordu. Konfeksiyon işi çok zor. Modeldi, renkti, bedendi gibi türlü türlü sorun. Ama demir öyle mi? Altılık, sekizlik, on ikilik demirler falan. Onun için demiri özellikle arzu ettik. Sonunda pamuk demiri yendi. İstanbul'a geldiğinizde bu alanda yerleşik firmalar vardı. Rekabetten korkmadınız mı? Özellikle azınlıklar vardı. Benim çıkış noktam şu. Herkese de bunu anlatıyorum. Bu işi yapan insanlar benden farklı mı diye düşünüyorum. Yapan insanlar sizden farklı değil. Onların çok büyük yetenekleri yok. Sabır olayı vardır, mücadele olayı vardır ve bunları yerine getirdiğiniz zaman hedefinize ulaşırsınız. Kim ne yapıyorsa ben de en az onun kadar yaparım diye kendime telkin ettim. Kuruluş sancılı olur. O dönemde ilginç olaylarla karşılaştınız mı? Çok büyük imalat hataları yaptık. Mesela belli bir grup palto yapıyorduk. Katlama payını koymamışız. 4 santim kısa geldi. O dönemde ne okul vardı ne kurs vardı. İmalatta ne zaman sancılar vardır? İlk yapılan modellerde daima hatalar olur. Ne kadar asgariye düşürebilirseniz o kadar başarılısınız. Komedi tiyatrosunu kiralayarak Türkiye'nin o zamanki en büyük mağazasını açtınız. Burayla ilgili anılarınız var mı? Komedi tiyatrosu çok ünlü bir yerdi. Konfeksiyon mağazası yaptığımız için sanatçılardan çok sitem aldık. Müjdat Gezen ve Bora Ayanoğlu bir gün geldiler, yanlarında başkaları da vardı. Dediler ki, bereket ki sahneyi bozmamışsınız. Komedi tiyatrosunu kiralamak nereden aklınıza geldi? Gürünhan yandı. Karşısında yerimiz vardı. Orası nörtleşti. Gürünhan'ın inşaatı başladı. Bizim de inşaat projemiz vardı. Arayış içindeyken komedi tiyatrosunun kiralık ilanını gördük. Bizden başka kiralamak isteyen de çıkmadı. İstediğiniz gibi kullanabileceğiniz bir alan. Kiralayınca çok ses getirdi. Milliyet gazetesi birinci sayfadan haber yapmıştı. Bizden sonra o genişlikte Şişli Karamürsel başladı. Hatta Karamürsel 19 Mayıs mağazalarından satın aldı. İhracat fikrinin nasıl ortaya çıktı? Müşteri olarak geldiler bize. Özal'ın müsteşarlık devresiydi. Türkiye petrol bulamıyor, döviz bulamıyor. Oralardan davetler yaptılar. Belki 10 tane firma yazıldı. Bir tanesi de bizimkiydi. Geldiler. Zannedersem mal almak için programlanmıştı. İçlerinden iyi olanları tercih edeceklerdi. O zaman Manisa'da Batılılar firması vardı. Daha sonra okumuş onları satın aldı. Daha sonra Nehir fabrikasını satın almıştı. Beymen Libya'ya kolej kıyafeti vermiş. Onlar bunu kavrayamamış. Pantolonu ayrı, ceketi ayrı renkten sattılar bize. Kazıkladılar bizi diye mallara itiraz etmişlerdi. İşte o dönem bizim mallarımız fevkalade güzel gitti. O devrede bazı meslektaşlarımız, onlar bedevi diye pamuk balyaları ile çuvallarla malları gönderdiler. Mükemmel açılmış bir pazarı çok kısa zamanda kapattık. Aynı hatayı Rusya'da da yaptık. Bizim ilk siparişimiz 110 bin dolardı. İlk yılki ihracatımız 1.8 milyon dolardı. Hatta o zamanki Sanayi ve Teknoloji Bakanı geldi. İhracat yapıyor musunuz dedi. Evet bakanım dedim. Ne kadar yapıyorsunuz dedi. 1 milyonun üzerinde deyince ya dedi. Yalnız bunun tahsilatında çok zorluklar çektik. Gönderdiğimiz bankacılar tahsilatı bilmiyorlardı. İstiklal Caddesi'nde ihracatı danışacağımız adam aradım. Garanti Bankası'nda bir tane bir bey buldum. O da konfeksiyon ihracatını ilk defa bizimle yapmış oldu. Olmadı dedik. Aşır Efendi'deki Akbank'a geçtik. Onlar da ilk dış ticaretini bizimle yapmış oldular. Onlar yanlış yaptılar. Galatasaray İş Bankası'na gittik. Onlar da ilk defa yapıyorlarmış. Kredi verdiler. İlk defa böyle işlem yapıyorlarmış. Vergi iadeleri aldık. 15 sene önce daha mı popülerdiniz? Zannedersem öyle. Biz popülerliğimizden bir şey kaybetmedik ama yeni isimler çıktı. Bayan bluzu yapan yoktu. Hele bu noktalarda ihracat yapan firmalar hiç yoktu. Biz ilk ihracatımızı 1980'de yaptık. Hem de manto sattık. Türkiye'de ilk manto ihracatını biz yaptık. İlk gönderdiğimiz ürünlerden birini almış müşteri. Hayret demiş, bunu siz Türkiye'de mi imal ediyorsunuz? O malı gönderdik ama yeterince satamadık. Fakat o malı Türkiye'de çok sattık. Yetiştiremeyecek ölçüde sattık. Global düşün, lokal hareket et. İşin hilesi dürüstlüktür. Sani Konukoğlu. Dünyaya hakim olmak istiyorum. Geçen yıl bir grup arkadaşla birlikte Şanlıurfa'ya gittik. Dönüşte Gaziantep'e uğradık. Uçağın kalkmasına 2-3 saat vardı. Bunu en iyi değerlendirmenin yolu olarak Çavuşoğlu baklava ve kebapçısına uğramak olduğunu düşündüm. Radikal Gazetesi ekonomi müdürü Ruhi Sanyer'i de davet ettim. Baklavanın ve kebabın Antep'teki duayenlerinden kabul ettiğim Osman Usta her zamanki samimiyetiyle bizi kabul etti. Maksadım baklava kebap yemek değildi. Osman Usta ile yörede olup biteni insanların ahvalini sormaktı. Sanyer'in Gaziantep'e bu ilk gelişiymiş. Burası bende iz bırakmaya başlayalı 25 yıl oldu. Her gelişimde buradan yeni yüzler tanıyıp olumlu izlenimlerle ayrılıyorum. Osman Usta anlattıkça bizim hayretimiz artıyordu. Kriz İstanbul'daki kadar etkisini göstermemişti. Amerika'nın Irak'a saldırısı konusunda ilk emareler görünmeye başlamış ama esnafa ümit kırıcı izlenimler bırakmamıştı. Onlar yine gayretli bir şeyler yapma uğraşında ve umulmadık ticari ve sanayi hamleleri içindeydi. Yine ağzımız ve zihnimiz tat alarak ayrılıyorduk. Gaziantep'i çoğu kişi baklavası kebabı ile tanıyor ama bende bıraktığı izlenimler daha çok şirketler üzerinde. Sanko bunların başında yer alıyor. Sanko deyince de Anteplinin Abdülkadir Ağası yani Konukoğlu geliyor. Abdülkadir Ağa ağalığın bütün özelliklerini üzerinde taşıyor. O sadece Antep'in ağası değil, sürekli büyüme içinde ve yatırımları artık Gaziantep'in sınırlarını çoktan aştı. Pamuk ipliğinde erişti başarılı noktayı şimdi diğer yatırımlarıyla devam ettirmeye çalışıyor. Dünyaya hakim olmak istiyorum iddiası pek çok kişi için bir hayal ama o bu konuda karınca kararınca ilerlemeler kaydediyor. Yine pek çok iş adamı için bir su tesisi, elektrik santrali birer dev yatırımdır. Her biri 20-25 milyon dolar olan bu yatırımlar için Abdülkadir Konukoğlu ufak yatırımlar diyebiliyor. Demek büyüklük kavramı da ağalıkla birlikte değişiyor. Bu arada Anadolu insanının genel karakteristiği olan tevazu dikkat çekiyor. Büyüme iddiasıyla tevazu uyum içinde devam ettirmek bu topraklara has. Bu topraklardan aldığını yine bu topraklara vermek de öyle. İşte mağaradan başlayan bu yolculuk bugün sadece tekstilde değil, çimentoda, suda, ambalajda, finansta da devam ediyor. Önümüzdeki dönemde petrokimya ve enerji de bu harekete katılıyor. Kısacası 12 sektörde 22 şirketle rekabet şansını sürdürüyor. Ama ben Abdülkadir Ağa'nın bunlarla yetinmeyeceği kanaatindeyim. Onun tatmin noktası çok farklı. Röportajda bir iki defa buna değindi. Onu en kısa zamanda kimsenin tatmin etmeyeceği alanlarda göreceğimizi söyleyebiliriz. Niye olmasın? Abdülkadir Konukoğlu'nu tanımak için babası Sani Konukoğlu'nu tanımak gerek. Onu iyi tanıtan bir anısı bu konuda fayda sağlayacaktır. Babamın beni yetiştirmede çok etkisi olmuş. Bir iki tanesinden bahsetmek istiyorum. Bir zamanlar ben Sümerbank ihalesinden makine almıştım. İhalede o makineyi yanlış satmışlar. Sonra ihale iptal oldu. Bize yanlış makine verdiler. Modeli daha eskiydi. Babam da işi iyi yapman için işi iyi takip etmen gerekir dedi. O makine o gün için o fiyata alınmazdı. Daha pahalı aldım. Dedi ki ya o makineyi adam edeceksin ya bunu senin harçlığından keserim. O zaman 16-17 yaşındaydım, çocuk yaşındaydım ama işe böyle alıştırdı. Torunlarına bile bahçenin içerisinde kulübe yaptırarak sakız, ciklet, kola, soda sattırdı. Kime satacak? Kendi ailemize. Konukoğlu'nun babasından aldığı bu anlayışı çocuklarına, yeğenlerine aktarması Sanko'nun ailesinin bir üniversite olduğu iddiasını bile ortaya koyabilir. Ben de bütün yeğenlerimle ortağım. Ben onların harçlıklarıyla pamuk alırım, dolar alırım. Ortaklık olarak onları yetiştiririm. Ara sıra bana sorarlar, amca benim kaç kilo pamuğum oldu? Amca pamuğu sat, yerine tahvil al. Zaman zaman satarsan zarar edersin diyorum. Mesela bir şey yaptır, babası der ki bunu bayram harçlığından ödeyeceksin. Bayram harçlıklarını toplar bana verirler. Ben de onları çalıştırırım. Bir olay anlatayım. Yeğenim babasından izinsiz köpek almış. Onu da eğitim okuluna vermiş. Tabii ödemesi var. Babasından istediği zaman babası demiş ki bana sordun mu kendin öde. Ben de yurt dışındayım. Telefon açtı ağlıyor. Amca ortaklığımdan bana şu kadar para ver. Ben de kardeşime telefon açıyorum sabahleyin parası ödensin diye. Yani biz çocukları böyle ortaklığa alıştırıyoruz. İşte mağaradan başlayan süreç ve dünyaya meydan okuyan kişinin hikayesi. Dedemin babası dokumacıydı. İki tane tezgahı varmış. Yemen Harbi'ne gitmiş. Yemen Harbi'nden dönmemiş. Orada şehit düşmüş. Dedem 7 yaşında öksüz kalmış. Annesiyle beraber iki tezgahla bu işe devam etmiş. Benim hatırladığım dönemde dedemin 70 işçisi vardı. Mağarada bu işe başlamışsınız. Pamuk ipliği işi mağarada başladı. Ondan önceki el tezgahları mağarada değildi. Mağaranın özelliği var mı? Şu anda mağaralar kapandı. Mağaranın özelliği şuydu. Tabii bir klima özelliği gösteriyordu. Klima masraflarını kısmamızı sağlıyordu. Çok güzel tesis özelliği gösteriyordu. Şu anda pamuk ipliği tesisleri kurmak için çok büyük miktarda klima tesisi masrafı ödüyoruz. Mağara doğal bir klimaydı. Yazın serin ve rutubetli, kışın ise sıcak bir havası vardı. Tam tekstile uygun. Siz orada çalıştınız mı? Evet, çalıştım. Benim ustalığım ve yetişme yıllarım orada. Ben okuyarak gelmedim buraya. Ben 14 sene işletmede çalıştım ve bu sürenin 1962'den 1975'e kadar olan dönemi mağarada geçti. Küçükken de istediğiniz hep tekstil mi oldu? Evet, hep tekstil. Okumadan çok tekstili arzulardım. Rahmetli babanız Sani Bey'in niyeti neydi? Babam da tekstilci doğmuş. Babam 3. kuşak tekstilci. O da dünyanın en büyüğü olmak için uğraştı. Buna da muvaffak oldu. Dedenizle babanızla ilgili bilgi verir misiniz? Dedemin hiç okuma yazması yoktu. Ne yeni yazı ne eski yazı. Lupla ipliğe bakar, atkısını, rengini, gramajını, nasıl iyileştirme yapılacağını hesap makinesi kullanmadan söylerdi. Başkası hesap makinesiyle onun kadar çabuk sonucu bilemezdi. Derviş Zekeriya derlermiş. Onun dervişliği şuradan gelir. Tekkeyle ilgisi yok. Hayatında hiç alkol almamış. Dedem çok kanaatkar, kimsenin hakkını kimseye yedirmeyen, kendi menfaatlerini de başkasının menfaatlerinin altında tutan biriydi. Daima mütevaziydi. Hayrını, zekatını kuruşu kuruşuna hesap ederdi. Allah razı olsun, o yönden bizi çok iyi yetiştirdi. Ramazan ayında bize dahi inanmazdı. Topun üzerindeki rakamlara inanmaz, metre metre dokumaları ölçerdi, sayım yapardı. yanlış yazılmasından korkardı. Hesap edip %2,5'unu zekata ayırırdı. Bu gelenek hala devam ediyor. Zaten dinimizin emri. Onun 3 tane nasihatı vardı. Ne varlığını ne yokluğunu çok kimse bilmeyecek. Bunun sebebi ne olabilir ki? Babam da söylerdi, ellenme dillenme söylenme diye. Ne yokluğunu bildireceksin ne varlığını hissettireceksin. İyi zamanda kötü zamanda da aynı devam edeceksin. Dedem derdi ki, sepetle git, ağzını bağla, kapalı dursun. Sabahleyin sepetle git, akşamleyin yine sepetle gel. İçinde 1 kilo mu var, yarım kilo mu var? Boş mu kimse bilmesin. Hiçbir zaman boş gidip gelmeyin. Bir de derdi ki kendinizi çok afişe etmeyin. Babam da bunun çok üzerinde dururdu. Ama biz bunun tam tersi olduk. Gaziantep Spor'un başkanıyken medya ile tanıştık. Hala devam ediyor. Babanızla ilgili böyle hatıralarınız var mı? Babam dedemden bu yönüyle daha üstündü. Babam kendi kendini iyi yetiştirmiş. Tabii dedemin de kişiliğinin etkisi olmuş. Babamın en iyi tarafı 3-5 sene sonrayı görmesiydi. Yani geleceği görürdü. Böyle bir ön sezisi vardı. Ne zaman yatırım yapacağını, nelere yatırım yapacağını iyi bilirdi. Bu işin sırrı var mı? Var tabii. Bilgi, beceri ve Cenab-ı Allah'ın insanlara verdiği duygular. Bu okumayla falan olmuyor. Bu özellikler sizde de var mı? Bilmiyorum, zaman gösterecek. Belki bir şeyler intikal etti ki tekstilden 3 sene evvel kaçtım. 3 senedir tekstile yatırım yapmıyorum. Babam bunu geçmişte gördü, biz de gördük. Babamın yatırımlarına baktığımız zaman hep 3 sene sonrayı görerek yapmıştır. Bütün ideallerini tekstilde büyümek noktasında gerçekleştirdi. Babamın bir felsefesi vardı. Bir koltukta 5 karpuz taşınmaz. İplikte ihtisaslaştı. Bu nereye kadardı? Maksimum yüksekliğe kadar. Her şeyin bir zirvesi var. Bu zirveyi daha çok zorlarsanız kırılır. O zirveye geldiniz mi? Biz tekstilde o zirveyi geçtik. Ama dünyada hala 1 numara değilsiniz. 1 numara mıyız değil miyiz bilmiyorum ama 1 numara diyen yok. Biz 2-3 firmadan biriyiz. Dünyada bunun ölçüsü belirlenmemiş ama teknoloji ve üretime bakarsak 1 numarayız diyebiliriz. Yine de büyük konuşmayalım. Olur ya Pakistan'dan Hindistan'dan biri çıkar ki böyle bir firma yok şu anda, ihtiyatlı davranıyoruz. Rahmetli Sani Bey sizi başka bir alana yönlendirdi mi? Zaman zaman ilk çimento ihalelerine babamla birlikte girdik. Zaten tekstilin artık doyduğunu, tekstilde bazı tesislerimizi Özbekistan, Türkmenistan gibi ülkelere götürmemiz gerektiğini o yıllarda hep gördük. Babamla da gittik, gezdik, gördük. Ama biliyorsunuz orada bazı şeyler belli şekilde döndüğü için bize uymadı. Sentetik iplikle ilgili bir yatırım düşünüyordunuz. Vazgeçtiniz. Sebebi neydi? Biz propilen tesisi kuracaktık yumurtalık bölgesinde. Biz onu şimdilik erteledik. Petkim'in özelleştirmesine talip oldunuz. Evet, talibiz. Alamazsak kurarız. Zaten biz kendimiz kuracağız diye yola çıktık. Bu konuda projelerimizi, fizibilite raporlarımızı bitirdik. ÇED raporlarını aldık. Sıra kurmaya geldi. Kurmaya gelince son aylarda kredi faizlerinin anormal yükselmesi bizi ürküttü. Çimentoya hızlı girdiniz ama özelleştirmede istediğinizi elde edemediniz. Bundan sonraki hedefiniz nedir? Biz ihalede istediğimizi alamayınca petrokimyaya döndük. Biz 6-7 çimento fabrikasını daha alsaydık petrokimyayı kurmayacaktık. Birlikte yürütemeyiz mi diyorsunuz? Hayır efendim, biz borçlanmadan tesis kurarız. Hem 7 tane çimento fabrikası kurup hem petrokimyaya girersek borçlanmamız lazım. Borçlanmadan yapacağınız başka hedefleriniz nedir? Çimento vardı, geçti. Yutong vardı, faaliyete geçti. Türkiye'deki o alandaki pazarın %25'i bizim. Propilen film faaliyete geçti. Ona bağlı yatırım petrokimyaydı. Su yatırımınız oldu. Türkiye'nin en büyük su yatırımı. Su falan küçük yatırımlar. Bu 25-30 milyon dolarlık bir yatırım. Bizim holding için çok büyük yatırım değil. Bir özelliği var ki tercih ettiniz. Biz 1994 yılında oturduk. Tekstilde bu işin çok yürümeyeceğini, tekstilde biraz küçülmemiz gerektiğini belirledik. Sonra başka sektörler seçtik kendimize. Bu sektörlerin içinde 4-5 dal vardı. Biri tekstil, bir tanesi toprak sanayi, çimento, yutong bunun içinde. Başka yatırımlar da olabilir. Kireç fabrikası olur. Şu anda karar vermedik. Üçüncüsü ambalaj sektörü. İleride bu alanda ortakla veya tek başımıza yatırım yapabiliriz. Dördüncüsü finans sektörü, sigorta, leasing. Bazı bankalarda da ortaklıklarımız var. Bir de petrokimyaya gireceğiz. Zaten petrokimya ile süper film yüksek teknoloji ürünleri ve birbirinin parçaları durumunda. Belki ileride gıdaya gireriz diye su yatırımını başlattık. Suya başladığımız zaman piyasada su yatırımı yoktu. Biraz geç başladık. Makine alımında terslikler oldu. Firma değiştirdik. Orada gecikmemiz oldu. Şimdi sodaya giriyoruz. İleride belki aromelli oranlarına girebiliriz. Sansu'dan sonra Sansoda çıktı. Hizmet sektörünü ihmal etmişsiniz gibi bir durum var. Evet, hizmet sektöründe hastanede varız ama vakıf olarak varız. Türkiye'de hizmet sektörü çok gelişti ama siz sanayide dördüncü kuşak olmanıza rağmen bu alanda gelişmediniz. Herkes işini yapmalı. Ben sanayiciysem sanayiciliğimi yapmalıyım. Çok işi olan aç kalır. Ama artık holding kavramı böyle. Her alanda olacaksınız. Bence holdingler de belirli bölümlerde kalmalı. Bu bir aile felsefesi ama aynı zamanda da bir atasözü. Ama biz ne yapıyoruz?